Ayrım 20.
Kutuzov'un kafası bir şeylerle ilgili görünüyordu. Generalin sözlerini dinlemiyor gibiydi. Hoşnutsuzlukla gözlerini kısıyor, dikkatle tutsakların içinde en acınacak durumda görünenlere uzun uzun bakıyordu. Fransızların birçoğu burunları, yüzleri ve yanakları donduğu için müthiş çirkinleşmişti ve hemen hepsinin gözleri kızarmış, şişmiş, iltihaplanmıştı. Yolun ta yakınında küçük bir grup Fransız duruyor, bunlardan iki er de birinin yüzü yara içindeydi, elleriyle çiğ bir et parçasını koparıyorlardı. Yanlarından geçenlere çevirdikleri ürkek bakışlarında ve o yüzü yaralı erin Kutuzov'a şöyle bir göz attıktan sonra başını öbür yana çevirip işine devam etmesinde kin dolu, korkunç, dahası hayvani bir anlam vardı. Kutuzov iki ere uzun uzun baktı, yüzünü daha da çok buruşturdu, gözlerini kıstı ve düşünceli bir tavırla başını salladı. Bir başka yerde bir Rus erinin bir Fransızın omzuna usulca vurarak yumuşak bir gülüşle bir şeyler söylediğini gördü. O zaman da aynı tavırla başını salladı. Kendisine rapor vermeyi sürdüren ve başkomutanın dikkatini Preobrajenski alayının önünde duran Fransızlardan alınmış sancaklar üzerine çekmeye çalışan generale ''Ne dedin, ne?'' diye sordu. Sonra herhalde o kafasını uğraştıran konudan güçlükle sıyrılarak ''Ha, anladım sancakları'' dedi. Dalgın dalgın döndü. Her yandan söyleyeceklerini bekleyen binlerce göz ona bakıyordu. Preobrajenski alayının önünde durdu, derin derin içini çekerek gözlerini kapadı. Yanında bulunanlardan biri, sancakları tutan erlerin yaklaşmasını, onları başkomutanın çevresinde baş aşağıya dizmelerini işaret etti. Kutuzov birkaç saniye sustu, sonra durumunun gerektirdiği zorunluluğa isteksiz olarak uyduğunu belirten bir tavırla başını kaldırdı ve konuşmaya başladı. Çevresini yığınla subay almıştı. Kutuzov dikkatle onlara göz gezdirdi. Birkaçını tanımıştı, erlere. ''Hepinize teşekkür ederim.'' dedi ve genç subaylara döndü. Çevresine egemen olan derin sessizlikte söylediği sözler tek tek iyice duyuluyordu. ''Bu zor görevi yurda sadık olarak yerine getirdiğiniz için teşekkür ederim. Utkumuz tamdır ve yurdumuz sizi unutmayacaktır. Adınız yüzyıllar boyu unutulmayacaktır.'' Sustu. Çevresine bakınarak Fransız kartalını tutan ve onu farkında olmadan Preobrajenski alayının önünde indirmiş olan ere. ''Kafasını indir, indirsene kafasını. Daha aşağıya, daha aşağıya. Ha, şöyle.'' dedi. Sonra sert bir devinimle çenesini erlere doğru çevirdi. ''Hurra delikanlılarım!'' binlerce ses gürledi. ''Hurra!'' Kutuzov erlere bağırırken eğerinin üzerinde başını öne eğmiş, hafifçe eğik oturuyor, gözlerinde de için için eğleniyormuş gibi yumuşak bir ışık parıldıyordu. Birden sesi de yüzü de değişmişti. Artık bir başkomutan olarak konuşmuyordu. Yalnız, yalın, sıradan, yaşlı bir insandı şimdi. Belliydi ki asıl şimdi en önemli şeyi arkadaşlarına söylemek istiyordu. Subaylar ve erlerin dizilerinde sözlerini daha iyi işitmek için bir kıpırdanma, bir dalgalanma oldu. Hepsi acaba şimdi ne söyleyecek diye merak ediyordu. Söyleyeceklerim şu kardeşler. Biliyorum zor durumdasınız. Ama hepiniz kendi yurdunuzdasınız. Öyle değil mi ya? Konuklarımızı bir uğurlayalım, ondan sonra dinleniriz. Hizmetinizi çar unutmayacaktır. Bir de şunlara bakın. Ne hallere düştüler. Bunu söylerken tutsakları gösteriyordu. Bizim en kötü dilencimizden de daha kötü duruma düştüler. Onlar güçlüyken canımızı sakınmadık. Şimdi ise onlara acımak büyüklüğünü gösterebiliriz. Onlar da insan, öyle değil mi? Delikanlılar. Çevresine bakındı ve kendisine kararsızlık içinde saygıyla bakan o kımıltısız bakışlarda sözlerini destekleyen bir anlam gördü. Yüzü dudaklarının ucunda ve gözlerinin çevresinde yıldız yıldız, mini mini karışıklıklar ortaya çıkaran yumuşak, yaşlı bir insana özgü, sevecen bir gülümseyişle gittikçe daha çok aydınlanıyordu. Bir an sustu ama kararsızlık içinde kalmış gibi başını eğdi. ''İyi ama onları buralara biz çağırmadık ki. Madem geldiler, hak ettiler bunları. Defolup gitsinler. Cehennemin dibine değin yolları var.'' dedi. Başını kaldırdı ve kırbacını havada sallayarak bütün sefer boyunca ilk kez sevinç içinde kahkahalarla gülerek ''Hurra!'' diye bağıra bağıra dizilerini bozan erlerin yanından dört nala uzaklaştı. Birliklerdeki bütün erlerin Kutuzov'un söylediklerini anlayıp anlamadıkları pek belli değildi. Hiç kimse başlangıçta çok resmi bir hava taşıyan, sonunda ise yaşlılara özgü, içten, yürekten gelen bir konuşma halini alan Feldmarschall'in söylevinin bir özetini yapamazdı. Ama yalnız özündeki anlamı değil, aynı zamanda asıl o yaşlılığa özgü ve hiç çekinmeden savrulan sövgülerde utkuyu kazanmış olmaktan ileri gelen coşkunlukla, düşmana acıma duygusu da anlaşılmış ve her yerde haklılığını kavramaktan kaynaklanan bir bilinç uyanmıştı. O sövgüdeki duygu her erin ruhunda yansımış ve bu yankı uzun süre kesilmeyen coşkun bağırışlarla kendini belli etmişti. Ama sonra generallerden biri faytonun getirilmesi için buyruk verip vermeyeceğini başkomutana sorduğunda Kutuzov ona yanıt verirken birden beklenmedik bir davranışla hıçkırarak ağlamaya başladı. Çok heyecanlandığı belliydi. Krasnoya Savaşı'nın son günüydü. Ordular gece konaklayacakları yere çekildikleri vakit hava artık kararmaya yüz tutmuştu. Bütün gün hiç rüzgar esmemiş, ortalık ayazlamış ve arada bir biraz kar sepelemişti. Akşama doğru hava açılmaya başladı. Kar tanelerinin arasında eflatuna çalan siyah, yıldızlı gök görünüyordu. Soğuk daha da şiddetlenmişti. Tarutino'dan 3000 kişiyle çıkan silahlı alayı şimdi 900 kişi olarak konaklamak için önceden kararlaştırılan yere, büyük yolun üzerindeki köye varmıştı. Alayı karşılayan ve birliklere yatacak yer bulmakla görevli erler, bütün köy evlerinin hastalar, ölü Fransızlar, süvariler ve Fransız Genelkurmayına bağlı kişilerle dolu olduğunu bildirdiler. Alay komutanı için boş kalan bir tek yer vardı. Alay komutanı atını kendisine ayrılan eve doğru sürdü. Alay köyün içinden geçti ve kenar evlerin yanı başında yolun üzerinde tüfek çattı. Kocaman sayısız ayakları olan bir hayvan gibi kendine yatacak yer hazırlamak ve yiyecek bulmak işine girişti alay. Erlerin bir kısmı dizlerine değin kara batarak köyün sağındaki Akkavak ormanına dalmıştı. Hemen sonra ormandan balta vuruşlarıyla kırılan kütüklerin çatırtıları ve neşeli sesler duyuldu. Bir başka grup köyün ortasında alay arabalarının ve atların bulunduğu yerde kazanları çıkarmak, kuru peksimet bulmak ve atlara yem vermek işleriyle uğraşıyordu. Üçüncü grup köye dağılmış, kurmaydakilere yatacak yer bulmaya, köydeki evlerden ölmüş Fransızları çıkarmaya çalışıyor, damları örten çoban ateşlerini rüzgardan korumak için dallardan örülmüş çitlerin yerlerini değiştiriyorlardı durmadan. Evlerin arkasında köyün ucunda 15 deyin er, neşeli neşeli bağırışarak zaten damı alınmış olan ambarın yüksek çitini oradan oraya çekiştiriyordu. Haydi çocuklar hep birlikte çökün üzerine diye bağırışmalar duyuluyordu. Üzeri karla kaplı kocaman dikenli çitin çatırdayarak sallandığı işitiliyordu gecenin karanlığında. Alttaki dallar daha sıcak çatırdıyordu. Sonunda çit üzerine abanan erlerle birlikte yıkıldı. Sevinçli çığlıklar ve kahkahalar duyuldu. İkişer ikişer tutun, çiti buraya ver, ha şöyle. Nereye sokuyorsun burnunu? Hadi hep birlikte durun çocuklar, biri bağırsın ona, uyalım. Herkes sustu, sonra gür olmayan, kadife gibi hoş bir ses, bir şarkı tutturdu. İkinci düzenin sonunda, son notayla birlikte, 20 kişi hep bir ağızdan, hayda, kımıldadı, hep birden, abanın kardeşler, diye bağırdı. Ama hep birlikte gösterilen çabaya karşın çit pek az yerinden oynamıştı. Bir an yaygınlaşan derin sessizlikte zorlukla soluk alındığı duyuluyordu. Hey buraya baksanıza! Altıncı manga! Keratalar! Açık gözler! Yardım edin azıcık! Günü gelir biz de sizin işinize yararız. Altıncı mangadan köye doğru yürüyen 20 deyin er çiti çekenlere katıldılar. O zaman çit eğilerek derin soluk alan erlerin omuzlarını eze eze, kese kese köyün ana yolunda ilerlemeye başladı. Yürüsene be! Hay Tanrı'nın cezası! Bunu tutsana, ne biçim, ne diye durdun, ha şöyle. Yakası açılmadık neşeli sövgüler birbirini izliyordu. Tam o sırada çiti taşıyan erlere rastlayan birinin komut verir gibi sert sesi yükseldi birden. Bana baksanıza siz, ne yapıyorsunuz öyle? Sonra bir çavuş bağırdı. Burada beyler oturuyor, şu evde de generallerin kendisi. Sizse neler yapıyorsunuz, kör olasıcalar, it oğlu itler, alçaklar. Bir dayak atayım da görün. Elini var gücüyle savurarak ilk rastladığı erin sırtına vurdu. Gürültü etmeseniz olmaz mı? Erler sustular. Çavuşun vurduğu er ah of ederek çifte takıldığı için çizilen kanayan yüzünü silmeye başladı. Uzaklaşınca da çekingen bir sesle söylendi. Hay tanrım, kör olası. Amma da vuruyor ha. Kan içinde bıraktı yüzümü. Gülen bir ses. Ne o, hoşlanmadın mı yoksa? Diye sordu. Sonra erler seslerini alçaltarak ileriye doğru yürüdüler. Ama köyün dışına çıkar çıkmaz biraz önceki gibi yüksek sesle ve sözlerine aynı yersiz sövgüleri katarak konuşmaya başladılar gene. Erlerin biraz önce yanından geçtikleri köy evinde ordunun üst rütbeli komutanları toplanmıştı. Bir yandan çay içiliyor, o gün olup bitenlerle bir gün sonraki manevralar konusunda heyecanlı konuşmalar yapılıyordu. Sol kanadın gene sola doğru ilerlemesi ve kral naibin yolu kesilerek onun ele geçirilmesi tasarlanıyordu. Erler çiti sürükleye sürükleye geldikleri vakit çeşitli yerlerde sahra mutfaklarının ateşleri yanmıştı artık. Odunlar çıtır çıtır yanıyor, kar eriyor, erlerin siyah karartıları, işgal edilen ve karları ayaklar altında ezilmiş düzlüğün her yerinde oradan oraya dolaşıp duruyorlardı. Baltaların, keserlerin vuruşları duyuluyordu dört bir yandan. Her şey hiç buyruk alınmadan yapılıyordu. Geceyi geçirmek için yedek odun getiriliyor, komutanlara çadırlar kuruluyor, çevreleri kapatılıyor, kazanlarda aş pişiyor, tüfekler ve cephane gözden geçiriliyordu. 8. Manga'nın sürükleye sürükleye ve kuzeye bakan yönde direklerle destekleyip getirdiği çit, yarı yuvarlak biçimde gerilmiş, önünde de bir çoban ateşi yakılmıştı. Yat boruları çalmış, hesaplar verilmiş, erler akşam yemeğini yemiş, geceyi geçirmek için çoban ateşlerinin çevresinde yerleşmişlerdi. Kimi postallarını onarıyor, kimi çubuk tüttürüyor, kimi giysilerini çıkarmış, çıplak bedenini ateşe vermiş, bitlerini buğuya tutmaya çalışıyordu. Sanılabilir ki o sırada Rus erlerinin içinde bulundukları akıl almaz derecedeki ağır koşullar altında ayaklarını sıcak tutacak çizmeleri, iç ürküklü gocukları, dahası sıfırın altında 18 derece soğukta, karın ortasında başlarını sokacak bir dam altı yokken, yeterince besin alamadıkları bir sırada durmadan kaçan bir orduya kimi vakit yetişemeyen birliklerle erlerin çok acı verici ve dahası bezgin bir görünüşü olması gerekir. Oysa tam tersine, ordu maddi bakımdan en iyi koşullar içinde bulunduğu sıralarda bile hiçbir zaman bundan daha neşeli, bundan daha devinimli olmamış derler. Moral bozucu olan ya da gücünü yitiren her şeyin ve herkesin hemen ordudan atılmasından ileri geliyordu bu. Gerçekten de fizik bakımdan olsun, ruhsal bakımdan olsun, çürük ve zayıf olanların hepsi çoktan dışlanmıştı. Yalnız ve yalnız hem bedence hem de ruhsal bakımdan sağlam ve güçlü ordunun ana kaynağı sayılan birlikler kalmıştı ortada. En büyük kalabalık 8. Manga'nın yanında toplanmıştı. Yaktıkları çoban ateşi ötekilerden daha parlak ışıklar saçarak yanıyordu. İki de çavuş gelmişti yanlarına. Odun getirme karşılığında ateşin başında oturmak için izin istiyordu. Kırmızı yüzlü, kızıl saçlı er durmadan gözlerini kısıp kırpıştırıyordu ama gene de ateşin başından bir adım geriye çekilmiyordu. ''Hey Makayev, nerede kaldın?'' diye seslendi. ''Kayıplara mı karıştın? Yoksa kurtlar mı kaptı seni? Olun getirsene şuraya.'' Aynı er sonra bir başkasına bağırdı. ''Hiç değilse sen de git, git de sen odun getir.'' Bu kızıl saçlı er ne az teğmen ne de onbaşıydı. Yalnız gücü kuvveti yerinde bir erdi. Buna güvenerek kendinden zayıf gördüklerine buyruk yağdırıyordu. Kargı adını takmış oldukları zayıf, kısa boylu, ucu sivri burunlu er, uysal bir tavırla ayağa kalktı. Verilen buyruğu yerine getirmeye davrandı ama tam o sırada çoban ateşinden yayılan aydınlığın içinde yakışıklı genç bir erin karartısı belirdi. Kucağında ağır bir odun yükü getiriyordu. ''Aferin sana, buraya getir onları.'' Odunları kırıp iteleyerek ateşin içine soktular. Ağızlarıyla üfleyip, kaputlarının eteğiyle yerleyerek harlandırdılar ve alev odunları çatırdatarak yükseldi. Erler yaklaşıp çubuklarını tellendirmişti. Odunları getirmiş olan yakışıklı genç er, iki elini beline dayayıp neredeyse donmuş ayaklarını çevik bir devinimle hızlı hızlı yere vurmaya koyulmuştu şimdi. Aynı zamanda bir şarkı tutturmuştu. ''Ah anacığım, anacığım, her yere yağmış kırağı.'' Her dörtlükte hıçkıra benzer bir ses çıkararak söylüyordu. Oynayan erin postalının topuğunun kopmakta olduğunu ve sallanıp durduğunu fark eden kızıl saçlı er, ''Hey baksana!'' diye bağırdı. ''Postalının altı uçup gitmek üzere. Oyuna dayanır mı hiç bu bizim çarıklar?'' Yakışıklı er durdu, ayağını kaldırıp sarkmış köseleyi kopardı ve ateşin ortasına attı. "Haklısın ağabey," dedi. Sonra da oturup çantasından bir parça Fransız keteni çıkardı ve ayağını sarmaya girişti. Bacaklarını ateşe doğru uzatırken de gülümseyerek, "Buhardan tutkalı koyverdi herhalde," dedi. Bir başkası konuştu. "Yeni postallar vereceklermiş yakında. Diyorlar ki heriflerin hepsinin kökünü kazıyacakmışız. Ondan sonra hepimize her şeyden ikişer pay verilecekmiş." Onbaşı, "O hergele Petrov gene gerede kaldı," diye girdi söze. Bir başkası karıştı. "Ben bu işin çoktan farkına varmıştım zaten." "Canım, o da asker mi yani? Üçüncü mangada dediklerine bakılırsa dün akşama değin yoklamadan 9 kişi eksilmiş. Kimi suçlayabilirsin ki? Ayakların donmaya görsün. Nereye gidebilirsin?" Onbaşı onu ters dedi. Boş boş konuşma bakalım." Yaşlı erlerden biri ayaklarının donduğunu söyleyene dönüp onu azarlar gibi. "Ne o?" dedi. "Yoksa sen de mi aynı şeyi istiyorsun?" Karga dedikleri sivri burunlu birden çoban ateşinin başından sıçrayıp kalktı. "Ne sanıyorsun ya?" dedi. Tiz ve titrek bir sesle. "Direnemeyen zayıf düşer. Zayıf olanı da ecel bekliyor. Yalan mı? Beni ele alalım örneğin." Burada birden onbaşıya doğru dönmüştü. Konuşmasını kararlı bir tavırla sürdürdü. "Gücüm kalmadı artık. Buyur da Sahra Hastanesi'ne yollasınlar beni. Her yerim sızlıyor. Bu durumda gitsem de gitmesem de bir. Nasıl olsa ayak uyduramam. Geri kalırım." Onbaşı, "Hadi canım, gücenme," dedi sakin bir tavırla. Karga sustu. Ama konuşmalar sürüp gidiyordu. Genç erlerden biri yeni bir konu attı ortaya. "Az mı tutsak aldılar bugün o Fransızlardan? Gel gelelim hiçbirinin ayağında doğru dürüst bir çizme bile yok. Hani sanki laf olsun diye adını çizme koymuşlar." "Ne yapsın adamlar? Kazaklar hepsinin ayağındakileri çıkarıp almış. Albay için evi temizlerken bütün ölülerin hepsini dışarı taşımışlar." Biraz önce oynayan er, "Görseniz," diye başladı. "Öyle acınacak durumdaydılar ki. Adamları şöyle bir dürtüp kımıldattılar. Bir de baktılar. İnanır mısınız? Aralarında yalnız bir tek canlı kalmış." Kendi dilinde bir şeyler söyleyip duruyordu. İlk konuşan, "Ama kim ne derse desin, temiz ulus çocuklar," diye girdi söze. "Bembeyaz tenleri var. Nah şu akkavaklar gibi tıpkı. Sonra kahramanlar. Soylular da var aralarında. Ne sandındı? Her cinsten adam almışlar ordularına." Biraz önce oyun oynayan er, "Bizim dilimizden de bir şey çaktıkları yok," dedi safça gülümseyerek. "Ben tutmuş, siz hangi kralın adamısınız?" diyorum ona. Oysa kendi kendine bir şeyler söyleyip duruyor hep. Tuhaf ulus doğrusu. Fransızların beyazlılığı karşısında şaşırmış olan er yeniden söze başladı. "İşin bir de başka şaşılacak yanı var be kardeşim. Mojaiskli köylüler anlatıyordu geçen de. Çarpışmaların olduğu yerdeki ölüleri toplamaya başladıkları vakit ne görmüşler bilir misiniz? Orada diyelim bir ay deyin kalmış olanlar da varmış aralarında. Ama gene de köylülerin dediğine göre onların ölüleri kağıt gibi bembeyaz ve de tertemiz yatıyorlarmış. Balık kokusu gibi bir koku bile yayılmıyormuş bedenlerinden." Biri sordu. "O neden ki? Soğuktan mı acaba?" "Aferin sana. Soğuktanmış." "Ne soğuğu oğlum? Sıcak vardı o sıralarda. Soğuktan olsa bizim ölüler de çürümez değil. Merak etme. Oysa köylüler açık açık anlatıyorlar. Diyorlar ki bizimkilere yanaşmayı gör. Bir de bakıyorsun tepeden tırnağa çürümüş, kurtlanmış. O deyin ki diyorlardı burnumuzu mendille sardıktan başka yüzümüzü de öbür yana çeviriyorduk. Başka türlü kesinlikle dayanılmıyordu diyorlardı. Buna karşılık onların ölüleri kağıt gibi bembeyazmış ve hiç kokmuyormuş." Bir sessizlik oldu, sonra onbaşı, "Aldıkları besindendir herhalde," dedi. "Beylere ayrılan besinleri yedikleri içindir." Buna hiç kimse karşı çıkmadı. O köylü Mojaisk altında savaşların yapıldığı yerde 10 köyden sürüp çıkardıklarını anlattı onlara. Tam 20 gün boyunca arabalarla taşıyıp götürmüşler hepsini ve hepsi ölüymüş. Kurt gibi adamlar, inanın. Yaşlar, "Gerçek savaşlar onlardı işte," dedi. "Sonradan anılacak şeyler oldu o çarpışmada. Ondan sonra geçenlere gelince, boş ver, dostlar alışverişte görsün diye. Halkı acı çektirmek için hepsi." "Güzel söyledin amca. Önceki gün atıldık üzerlerine. Ama gel de sokul sokulabilirsen. Yanlarına bile yaklaştırmadılar bizi. Tüfeklerini fırlatıp atıverdiler hemen. Sonra da diz çöküp pardon dediler. Bir görsen, baştan aşağıya numara. Söylendiğine göre bizim Platov düpedüz polyonun kendisine bile az kalsın tutsak ediyormuş. Hem de iki kez üst üste. Ona sorsan tek sözcük bile bilmez. Hırsından neredeyse ağlayacakmış bizim Platov. Elini uzatsa yakalayıverecekmiş gibi yakınmış çünkü. Gel gelelim, o da kuş gibi gözüküyormuş. Elini uzattın mı kuş gibi uçup gidiyormuş elinden. Öldürmek için de bir türlü punduna getiremiyormuş. Coştun gene Kisilev, gene tuttu palavracılığın. Ne palavrası? Gerçeği söylüyorum ben burada arkadaş, bal gibi gerçeği. Yaşlı er esniyordu. Nasıl olsa işin sonunu getirdik dedi. Bir adım bile ileri gidemez artık. Konuşma böylece sona ermiş gibi görünüyordu. Erler uyumak için hazırlanmaya başlamışlardı. İçlerinden biri samanyoluna hayran hayran bakarak, ''Şu yıldızlara bak'' dedi. ''Amma da ışıldıyorlar. Sanırsın kadınlar sırmayla nakış işlemiş. Demek bu yıl iyi ürün alacağız. Biraz daha odun getirmek gerek. Sırtın ısınıyor, karnın buz gibi. Gel de şaşırma. Şöyle dur biraz. Ne istiyorsun arkadaş? Yalnız senin için mi yanıyor sanki bu ateş? Tarlada gibi yayılmışsın. Yavaş yavaş ortaya çöken sessizliğin içinde uykuya dalmış erlerden birkaçının horladığı işitildi. Ötekilerse yattıkları yerlerde bir yandan bir yana dönüyor, arada bir de bedenlerini ısıtarak alçak sesle söyleşiyorlardı. Hemen 100 adım ileride yanan çoban ateşinin oradan doğru kahkahalar yükseliyordu. Erlerden biri orayı işaret ederek, ''Görüyor musunuz şunları?'' dedi. ''Ne gürültücü mangadır. Oraya doluşmuş sanki herkes.'' Erlerden biri kalkıp 5. manganın oraya doğru yürüdü. Çok geçmeden döndüğünde, ''Öyle bir güldük ki'' diye anlattı. ''İki Fransız var orada. Biri sanki buz kesmiş ama öbürü öylesine cingöz bir şey ki üstelik şarkılar çalıp söylüyor. Yapma yahu, hadi gidip şunlara bir göz atalım.'' Birkaç er kalkıp oraya doğru gittiler. 5. manga tam ormanın kıyısındaydı. Ortada kocaman bir çoban ateşi ağaçların karlarla ağırlaşmış dallarını aydınlatıyor, alev alev yanıyordu. Gece yarısı aynı manganın erleri ormanda karların üzerinde ayak sesleri altında ağaç köklerinin dalların çatırtısını işitmişlerdi. Erlerden biri, ''Çocuklar ayı var'' dedi. Herkes başını kaldırıp kulak kabarttı. Ormandan çoban ateşinin parlak ışığında el ele tutuşmuş tuhaf giysiler içinde çıkan iki insan karartısı göründü birden. Bunlar ormanda saklanan iki Fransızdı. Erlerin anlamadığı dilde bir şeyler söyleyerek çoban ateşine yaklaştılar. Biri biraz daha uzun boyluydu, başında bir subay şapkası vardı, bütün gücünü yitirmiş görünüyordu. Çoban ateşine yaklaşınca oturmak istedi ama birden yere yığılıverdi. Öbürü kısa boyluydu. Tıknaz ve yanakları mendille bağlanmış olup daha güçlüydü. Arkadaşını kaldırdı, ağzını işaret ederek bir şeyler söyledi. Erler hemen Fransızların çevresini aldılar. Bitkin olanın altına bir kaput serdiler. Sonra ikisine de lapa ile vodka getirdiler. Gücünü yitirmiş olan Fransız subayı Rambel, yanakları bağlı olanı ise hizmet eri Morel'di. Morel vodkayı içip çanaktaki lapayı bitirdikten sonra hastalara özgü bir neşeye kapıldı birden. Dilinden anlamayan erlere hiç durmadan bir şeyler anlatmaya başladı.